TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Ramazan Özbay, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
İşte her şey bitti, kapılar kilitlendi, yaslar açılmayabilir, unutma. Belki rüyan bitti, uyanmak senin elinde. İstiyorsan devam etsene, ama vazgeçme. Sen vazgeçme istemekten, umutları sönmesin sanır. Ama vazgeçme gülmekten, vazgeçme direnmekten, anlamsız gelse de hayatı. Her şey bitti, kapılar kilitlendi, yaslar açılmayabilir, unutma. Belki rüyan bitti, uyanmak senin elinde. İstiyorsan devam etse de, ama vazgeçme.
Müzik engel dinlemez.
Sevgili dinleyiciler, Profesör Sayın Önder Kütahyalı bugün bizimle birlikte. Müziğimiz başladı bile. Bakalım Sayın Kütahyalı hangi minik notları aktaracak bize ve hangi eseri dinliyoruz acaba?
Efendim, dinlediğimiz yapıt Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel katalog sayısı 456 si bemol majör piyano konçertosu. Tabii şu anda orkestrayı duydunuz önce, orkestranın girişini. Mozart 29 tane piyano konçertosu yazmıştı. Bunların en güzellerini 1784-85 dinleti mevsiminde yazmış ve kendisi çalmış. Bu dinlediğimiz konçertonun özelliği, yapıtı Avusturyalı piyanist, orkçu, şarkıcı ve besteci Maria Teresa von Paradis'e adamış olmasıdır. Peki kimdir Maria Teresa von Paradis? Görme özürlü bir müzikçi. Çok yönlü bir müzikçi. Besteci. Kızlar için bir okul açmış Viyana'da. Ve bu okulda şarkı ve piyano dersleri vermiş. Paradis, Avusturya İmparatoriçesi Teresa'nın koruyuculuğu altında yetişmiş. Onun için soyadında Fon var. Maria Teresa von Paradis. Fransa sarayında, İngiltere'de, Almanya'da, saraylarda önce piyano çalmış. Daha sonra halk önünde de, Londra'da özellikle ve Avrupa başkentlerinde piyano çalmış. Paradis'in bizim açımızdan en önemli özelliği, körlük engeline karşı son derece savaşımcı olması ve kendisini olağan yaşama, görenlerin yaşamına uyarlamış olmasıdır. Öyle ki özel bir iskambil takımı oluşturmuş kendisi için ve onunla arkadaşlarıyla iskambil oynamış. Beste yaparken de kendisi için özel bir nota yazısı oluşturmuşlar. Fakat kaynaklar bu nota yazısının nasıl bir şey olduğunu söylemiyor. Biliyorsunuz 19. yüzyılda asıl körlerin kullanacağı kabartma yazı ve nota sistemi geliştirilmişti. Paradis dediğimiz zaman dinleyicilerime aktarmak istediğim çok önemli bir olay var. Paris'te 18. yüzyılda Saint-Ovid panayırı düzenlenir. Ve bu panayırda açık göz bir adam görme engellileri toplar bir araya, ellerine birer çalgı verir ama hiçbiri o çalgıyı çalmasını bilmez. Gözlerine mukavva gözlükler takar, önlerine nota sehpaları koyar, değneğini vurduğu zaman yere herkes o çalgılardan gelişigüzel sesler çıkarır. güya bir orkestradır bu. Ve gören insanlar gülerler ve o açık göz insana para verirler. Bunu gören Valentin Auy adında bir kaligrafi uzmanı, devlet dairelerinde kaligrafi uzmanı olarak çalışan bir kişi çok üzülür ve bir dilenci kör bulup onu eğitir ve sonucu bilim kurulu önünde kanıtlar Fransa'da ve kuruldan bir körler için bir okul açması yolunda izin alır. Ama okulu açması için Avrupa'yı dolaşması, yardım toplaması gerekir. Ve Viyana'ya da uğrar. İşte orada Paradis kendisine körlükle ilgili yaptığı savaşımı, bulduğu yolları anlatır ve yüreklendirir. Böylece 1784'te dünyadaki ilk körler okulu Paris'te Genç Körler Enstitüsü adı altında açılır. Tekrar sözü hemen şunu da hatırlatmak isterim unutmadan. Bu okuldan 1825'te mezun olan müzikçi ve öğretmen Louis Braille, ki yanlışlıkla şimdi Braille de diyor adına, Fransız öğretmen Louis Braille, bugün kullandığımız, şu anda benim de önümde duran kabartma yazıyı bulan ve nota yazısını bulan kişidir. Böylece Maria Paradis, gerçi yapıtları bugüne pek kalmadı ama görme engelliler açısından önemli bir kişi olarak tarihe geçmiş oldu.
Evet, Mozart neden bir konçerto yazmış acaba kendisine? Niye onu seçmiş?
Herhalde çok güzel piyano çalıyordu ve Mozart da bu konçertosunu onun güzel çalabileceğine inandığı için bu konçertoyu ona adamış, ithaf etmiş olmalıdır. Belki de birlikte müzik de yaptılar. Tabii ayrıntılar fazla yok elimizde. Hı hı. Ne dersiniz?
Eseri dinlemeye devam edelim mi?
Ne kadar zamanımız var?
3 dakika yaklaşık olarak süremiz kaldı.
Kaldı. O zaman şöyle yapalım. Bu çok güzel konçertonun son bölümünden bir şeyler dinleyelim. Ve Maria Teresa von Paradis'i çok derin saygılarla analım efendim.
Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için Sayın Önder Kütahyalı.
Estağfurullah efendim.
Sevgili dinleyiciler, yaz geldi. Şu günlerde çoğumuz çıkacağımız tatilin planlarını yapıyoruz. Şehirden uzaklaşmak, sıcak kumlara uzanmak, sadece kuş ve dalga sesleriyle haşır neşir olmak, su kayağı, yüzme, dalış, sörf, plaj voleybolu, tenis gibi aktivitelere katılmak, doyasıya gezmek, eğlenmek, dinlenmek hepimizin özlemi. Peki ya 9 milyon civarındaki engellimiz? Engelsiz kişilerin düşlediği tatili onlar nerede ve nasıl gerçekleştirebilirler acaba? Tatile çıkabilmek için bütçeleri el verse bile ne yazık ki tatil köylerinin, otellerin, kampların çoğu engellilere uygun değil. Birçok tesiste odalar, girişler, kapılar, merdivenler, havuzlar, tuvaletler yapılırken engelliler düşünülmemiş ne yazık ki. Özellikle de tekerlekli sandalyeli bu tesislerde dolaşabilmek onlar için mucizenin de ötesinde. Bu nedenlerden dolayı toplumdan soyutlanmak istemeseler de engellilere özel kampları tercih etmek zorundalar. Rehber olabilmek adına bugünkü programımızda engelliye yönelik kamplardan söz edeceğiz sizlere. Alternatif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Alternatif Kamp Kurucusu ve Yöneticisi Sayın Ercan Tutal şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Tutal.
Merhabalar, hoş iyi geldiniz. Günler, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Alternatif Kamp gönüllülük sistemiyle yürütülüyor galiba değil mi?
Evet, tamamen bütün çalışanların gönüllü olduğu 6. senesini tamamlamış bir uluslararası gençlik, engelliler, spor eğitim entegrasyon kampı uygulaması.
Biraz projeyi anlatır mısınız? Dostlarımızla paylaşır mısınız? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz Alternatif Kamp'ta?
Türkiye'nin en uzak köşesinden olmak üzere bile bütün engelli arkadaşlarımız, bütün sosyal dezavantajlı bireyler ve gruplar, bütün fiziksel, zihinsel, görme, işitme engelli grubundaki kişiler ve kurumlar Alternatif Kamp uygulamasından ücretsiz olarak bütün bir kış dönemi boyunca web siteleri aracılığıyla, telefonlarla ve bizlere direkt başvurarak kayıtlarını yaptırırlar ve biz onları belli bir sıralama içerisinde birer haftalık her türlü sportif aktivitenin onların özel ihtiyaçlarına uygun yöntemlerle ve eğitmenler aracılığıyla dünyanın en uzak köşelerinden, Japonya'dan, Amerika'dan, İtalya'dan, Fransa'dan gelmiş gönüllü genç bir kadronun desteğiyle yüzme, dalış, ata binme, basketbol, voleybol ve sporun bütün branşlarını rahatlıkla yapabildikleri bir uygulama içerisinde İngilizce, ilk yardım eğitimi gibi bütün eğitsel aktiviteleri de yapabildikleri bir organizasyon.
Kamp yerleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu yerlerde herhangi bir otelde ya da tatil köyünde konaklama mı söz konusu ya da çadırlarda mı kalınıyor?
Çadır kampı yaptığımız uygulamalar da var. Sinop ve Fatsa gibi. Fakat esas ana kamplarımız bizim İzmir ve Bodrum gibi ana tesislerimizde yani dört dörtlük uluslararası standartlarda 3 yıldızlı, 4 yıldızlı otel konforunda çok rahatlıkla ve tamamen fiziksel engellilerin, tekerlek sandalye kullanıcılarının herhangi bir engele takılmadan rahatlıkla kendi başlarına özgürce kullanabildikleri ve ulaşabildikleri standartlarda hizmet sunan bir altyapımız vardır.
Evet. Alternatif kampa engeller nasıl katılabilirler? Bir engel ayrımı söz konusu mu?
Yok,
çünkü yalnızca dalgıçlık konusunda sanki hizmet veren bir kamp olarak algılanıyor.
Hayır. O bizim tabii en ağırlıklı olan uygulamamız ve dünyada da bizi bir numara yapan bir uygulama. Çünkü şu an en fazla engellinin dalış yaptığı organizasyon, proje ve uygulama Alternatif Kamp uygulaması dünyada da.
Evet.
Bununla ilgili almış olduğumuz birçok ödül var. Bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir belgesel film var. Bunlar bizi bir parça onunla ön plana çıkardı belki ama biz her türlü sporu yaptırıyoruz. Dolayısıyla birdenbire bir oryantasyon, yani orienteering yaptırdığımız gibi duvar tırmanışı, açıkta binicilik, yüzme, kano, dalış ve benzeri bütün spor branşları var. Ve bütün engel gruplarına hizmet ediyoruz ve onların tabii tamamen görmeyen bir grup ağırlamışsak onların ihtiyaçlarına uygun ve onların bildikleri, yapabildikleri spor uygulamaları ve diğer eğitimsel uygulamalar yapılıyor gibi tamamen kişiye ve gruba özel uygulamalarla hizmet eden bir organizasyon.
Evet, şu anda telefon attığımızda Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi Müdürü Sayın Kemal Yüksel de var. Ama sizinle sohbetimizi de bir yandan sürdürmek istiyoruz. Alternatif kampa kaç kişi katılabilirler? Kamp süresi ne kadar? Ücretli mi Sayın Tutal?
Yok, hayır. Kamplarımız bizim ücretsizdir. Yıllardır ücretsiz bir uygulama yapıyoruz. Bu tabii bir taraftan da Türkiye'de özellikle düşük gelir düzeyinde olan kesimdeki arkadaşların bu tip olanaklardan faydalanabilmesinin önünü açmak amacıyla düşünülmüş bir uygulama. Bir diğer taraftan da bu çalışmalara destek olacak olan bir takım kişi, kurum ve kuruluşların sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde destek olmalarıyla katılım ağının, katılım ailesinin büyümesiyle ilgili bir yaklaşımdı.
Kamp süresi ne kadar?
Birer hafta. Genellikle kamplara birer hafta boyunca katılıyor arkadaşlar.
Kaç kişi gelebiliyorlar?
20-25 kişilik gruplar ağırlamayı tercih ediyoruz. Kontrol edilmesinin kolaylığı açısından. Hı hı. Ama bu tabii isteğe bağlı olarak ya da gelen grubun engel seviyesinin yüksekliği, ağırlığı ve benzeri de rol oynuyor. Bazen daha düşük gruplar da ağırlayabiliyoruz.
Evet.
Birebir ilgilenebilmek açısından. Lise 30-35 kişilere kadar da rahatlıkla ağırlayabildiğimiz ya da işte çok uluslu buluşmalar yapıyorsak eğer işte Malta'dan, Estonya'dan, Almanya'dan, İrlanda'dan engelli çocuklar gelmişse onları Türkiye'den katılan arkadaşlarla buluşturarak çok uluslu buluşmalar da organize ediyoruz. Dolayısıyla sayıda böyle bir yükselme olmakla beraber kamp katılımcıları da kendi içerisinde birbirine yakın yaş grubundan olmasına özen gösteriyoruz.
Hı hı. Yalnız başlarına mı gelmeleri gerekiyor yoksa aile bireylerinden biri?
Prensip olarak yani kuruluşumuzdan beri takip ettiğimiz bir uygulama var. Aileyi de bir parça rahatlatmak açısından ve özellikle bireylerin kendilerine özgüven kazanmaları açısından aile bireylerini yani bağımlı olunan ve sürekli beraber olunan kişilerden uzak kendi başlarına bulunmaları açısından yalnız gelmelerini sağlıyoruz arkadaşların. Ama bir kurum aracılığıyla geliyorlarsa zaten 20 kişilik bir grubun başında mutlaka grubun sorumluluğunu alabilecek yöneticiler ya da asistanlar, eğitmenler ya da işte sağlık danışmanları gibi kimselerin bulunmasına hı hı. da tabii özen gösteriyoruz. Hı. Ama yine hep engel seviyesinin
düzeyine bağlı.
Düzeyine ve ihtiyacına bağlı evet. olarak yapıyoruz.
Engellere yönelik dernek ya da vakıflarla işbirliği içinde misiniz? Kampa
tabii,
katılım tabii bu şimdi, dernekler kanalıyla mı oluyor?
Alternatif Yaşam Derneği'nin önemsediği bir şey bu. Kuruluşumuzdan beri biz hep bireyden ziyade kurumlarla işbirliği yapmayı tercih ediyoruz. Bu hem bir taraftan da çalışmanın sonuçlarını takip edebilmek açısından da çok önemli. Örneğin biraz önce adını verdiğiniz Türkiye Sakatlar Derneği işte genel merkezi ve diğer bütün şubelerinin büyük bir çoğunluğuyla bugüne kadar çalışma yaptık. Onun dışındaki diğer bütün görme engelli dernekleri ve vakıfları, spor kulüpleri, zihinsel engellerle ilgili bütün özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlarla nötr bir ilişki içerisindedir Alternatif Yaşam Derneği ve Alternatif Kamp. Bir ev sahipliği yaklaşım içerisinde bütün bu kurumlara ortak kullanım hakkı sunarız.
Evet, konuşmamızda hep bir gönüllülük sözcüğü geçti. Kamp bu sistemle yürütülüyor. Gönüllü olmak isteyenler nereye, nasıl başvurabilirler?
Bizim birkaç tane gönüllü kanalımız var. Özellikle yurt dışından katılacak olanlar genç tur aracılığıyla bize başvururlar. Bizim özel olarak ilişkide olduğumuz bir takım uluslararası kurumlar da bize gönüllü desteği sağlarlar. Onun dışında Türkiye içerisinden herkes çok rahatlıkla bizim web sitelerimizden gönüllü katılım formlarını doldurarak başvuruda bulunabilirler. Özellikle üniversite gençleri, bu konuda eğitim almış üniversite gençleri çok ilgi gösteriyorlar. Şu anda bekleme listemizde 100'e yakın gönüllü başvurusu var. Bu arkadaşları sezon içerisinde işte değişik kamp alanlarımızda ki bu sene İzmir'e ek olarak Fatsa ve Karabük'te kamplarımız olacak. Bu kamp alanlarında da görev almalarını sağlayacağız. Bizim dışımızda bu tip uygulamalar yapan organizasyonlar varsa onlara da eğer talep gelirse destek oluyoruz tabii ki.
Kampa katılmak isteyenler sizinle irtibat kurmak isteyeceklerdir mutlaka. İnternet adresinizi, telefon numaralarınızı verebilir misiniz lütfen?
0216 384 54 55
bir kez daha söyleyebilir miyiz?
0216 384 54 55 İstanbul Kozyatağı'nda dernek merkezimizin telefon numarası.
Evet.
Web sitemizde www.aider.org.tr aider.org.tr.
Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için Sayın Ercan Tutal. İyi çalışmalar diliyoruz. Yeni projelerde karşılaşmak dileğiyle.
Çok teşekkür ediyorum.
İyi şanslar, yolunuz açık olsun. Estağfurullah.
İyi yayınlar.
Ve sevgili dinleyiciler, Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi Müdürü Sayın Kemal Yüksel, merhaba.
Merhabalar efendim.
Hoş geldiniz, yayınlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Haydi Avşehir diyorsunuz galiba,
evet,
ne dersiniz?
Evet, maalesef öyle diyoruz. Biz geçen sene ilkini yaptık Avşe kampımızın. Bizimki Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul'da bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi'nin altında bulunan bir şubemiz. Biz geçen sene yaptığımız faaliyetlerde engelli arkadaşlarımızın konuşmak nasıl, yani ne gibi sorunlar var derken, tatile nereye çıkıyorsunuz diye bir soru sorduk arkadaşlarımıza. Onlarla birebir yaptığımız görüşmelerde çoğu gidemiyordu tatile. Burada bir tekerlekli sandalyedeki bir arkadaşımızın, bayan arkadaşımızın bir sözü üzerine böyle bir şeye karar verdik. İmkanlar doğrultusunda da onun o işte gidiyorum ama bakışlardan rahatsız oluyorum normal alanlarda demesi üzerine biz böyle bir kampa karar verdik. Ve bir çadır kamp kurduk geçen sene Avşa'da. Bu sene de ikincisini yapmaya çalışıyoruz.
Evet. Neden maalesef dediniz başlarken sohbetinize?
Şimdi gerçekten engelli insanların en büyük sorunlarından biri evden dışarıya çıkabilmeleri, ulaşım, erişebilirlik çok zor bizim ülkemizde.
Maalesef.
Bir de tabii ki yeterli imkanları olmadığından böyle tatillere gidemiyorlar. Dediğim gibi bir engelli arkadaşımızın söylemiş olduğu söz çok önemliydi benim için. Buraya göreve geldiğim günden beri hep o insanlarla birebir, kendim de engelli olduğum için birebir görüşüyordum. Bu görüşmede bana söylemiş olduğu sözün üzerine girişimi yaptım. Maalesef derken de bizim kampımız böyle çok Ercan Bey'inki gibi çok profesyonelce bir kamp değil. Bizimki tamamıyla böyle gönüllülerin diyeyim, alternatif kamp da geçen sene bize gönüllülerini gönderdi sağ olsun. Bize destek oldular. Çadırın içinde, çadır dediğin zaman öncelikle engelli arkadaşlarımız biz orada nasıl kalacağımızı düşünüyorlardı. Ama geldi gördüklerinde gerçekten çok mükemmel, çok güzel bir kamp olmuştu. Maalesef dediğimizde şu, inanın insanlar özellikle belediyelerimiz, siyasilerimiz bu işin olacağına inanmıyor. Ne işiniz var tatilde bile diyebiliyorlar yani.
Gerçekten mi?
Gerçekten inanın buna. Ya oturun evinizde ne işiniz var diyebiliyorlar. Bize bunu bile aslında bizim engellilerimiz bu çadırlara layık insanlar değil. Devlet sosyal sorumluluk anlayışı olan devletin buna layık görmemesi gerek. Ama biz elimizdeki imkanlarla bunu başarmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Bizim kampımız Avşa'da gönül dostu bizim için gerçekten çok mükemmel bir insan. Biz gittik. Hiç kimse 100 tane, her hafta 100 tane engelliyi öyle güzel bir adada sorumlu insanları diyeyim ben. Çünkü her şeyi sorun olduğuna inandığımız insanlar bunlar. Öyle görüyorlar. Bu insanları kimse adasına kabul etmezdi. Bugüne kadar evinin bahçesine çadır kurdurmayan insan, yani Cevdet Bey, Avşa Belediye Başkanı Cevdet Çağlar Bey, evlerin bahçesine çadır kurmazken bize kapısını açtı, adayı açtı, her türlü imkanı sağladı, bize çok büyük bir güzellik yaptı ve bize Avşa'da geçen sene 20 çadır kurduk. Bu sene bu çadır sayısını çok gelen talep üzerine 30'a çıkarmaya çalıştık. İşte dün değil evvelsi gün Kızılay'dan 10 çadır daha geldi bize. 30 çadırının işte arkadaşlarımız çadırları kuruyor. İnşallah 25'inden sonra, bu ayın 25'inden sonra ilk grubumuz gidecek.
Tüm engellilere açık mı ve kampta ne tür aktiviteler var?
Bizim derneğimiz tamamıyla ortopedik engellilere açık bir kamp. Geçen dönemde yaptığımızda çok amatörce yapmıştık biz bu işi. Dediğim gibi tamamıyla ortopedik engel. Çünkü zihinselleri davet ettim ben. Zihinselleri davet ettiğin zaman onlar için özel psikologlar gerekli. İşte ne bileyim onların eğitiminden anlayan hocaları gerekli. Bizim kampımızda böyle bir şey yoktu. O yüzden çok sıralandık. Ama bu sene inşallah körler ve ortopedik engellileri ağırlayacağız.
Evet. Yalnızca İstanbul'da bulunan engelliler mi katılabiliyorlar?
Hayır. Bizim Türkiye genelinde Türkiye Sakatlar Derneği olarak 63 tane ilde şubemiz var. 63 tane ildeki şubemiz ve diğer engelli arkadaşlarımızın illaki bizim derneğimizin üyesi olması gerekmiyor. Bütün illerden müracaatları alıyoruz. Herkese birer form doldurtuyoruz. Ayrıca kendi sayfamızdan katılım yapıyorlar. Böyle bir katılımda herkes açık oluyor.
Bir son tarih var mı başvuru için
başvuru
Sayın
için
Yüksel?
Başvuru için son tarih yok. Sadece şimdilik ilk 2-3. Haftayı doldurduk. Ama bizim kampımız 8 hafta sürüyor Avşa'da. 8 hafta boyunca yaklaşık olarak geçen sene 80 kişiydi her kamp dönemimizde. Bu sene bu sayıyı herhalde 100'ün üzerine çıkartacağız.
Kampa katılmak için bir ön koşul var mı?
Yok, sadece engelli olması yeterli. Dediğim gibi bir tek bizim ortopedik engelli ve körlerden alacağız bu sene.
Evet,
bir tek bu koşulu arıyoruz.
Size evden çıkmasınlar diyenleri almayacaksınız kampa öyleyse.
Genelde bir bakıma onlar bizden daha bence sakat olduğuna inanıyorum. Evet. Onların bizim aramızda yeri yok.
Başka bir sözcük bulmamız gerekiyor bir şeyleri tanımlamak için.
Evet.
Ulaşım maalesef. Konusunda da bilgi verebilir
Ulaşım
misiniz?
Ulaşım konusunda biz şöylesine söyleyeyim. Geçen sene İDO ile biz görüştük. Sarayburnu'ndan kalkmaktadır. İDO Genel Müdürü sağ olsun bize çok büyük kolaylık yaptı. Hiçbir ücret talep etmeden her dönemdeki engelli arkadaşlarımızı ücretsiz şekilde götürdü. Sarayburnu'ndan biz bindiriyoruz vapura. 6 saatlik bir yolculuğumuz geçiyor. Bizim için özel bir yayla bir bölüm ayarlıyor. Çok büyük bir alaka gösterdi sağ olsun. Buradan sizin aracılığınızla İDO Genel Müdürü'ne çok çok teşekkür ediyorum. İDO personeline çok, gemi mürettebatına çok çok teşekkür ediyorum. Adeta bizim için yapmadıkları güzellik kalmadı. Bütün engelli arkadaşlarımız çok memnun kaldılar.
İletişim yollarını da duyurabilir miyiz? Nasıl ulaşacaklar size? İnternet sayfasını da lütfen.
İnternet aktarın. Olarak bizim kendi sayfamızı www.tsd.org.tr istanbul@tsd.org.tr
adresinden ulaşabilirler. Bir de telefon numaramız olmalı.
0212 521 88 82.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yüksel bizimle birlikte olduğunuz için.
Biz teşekkür ediyoruz. Dediğimiz telefondan gönüllü olarak katılmak isteyen arkadaşlarımız bize ulaşabilir. Biz de gönüllülere yeteri kadar var ama yine de herkes açık olduğunu söylüyoruz ve herkesi davet ediyoruz kampımıza. Bütün engelli arkadaşlarımızı demeyeyim de genelde ortopedik ve gözünden rahatsız kör olan arkadaşlarımız da kampımızda her zaman yer alabilirler.
İnternet sayfanızdaki çağrı şu çok güzel sarı kırmızı renkler içinde ayrıca teşekkür ediyoruz.
Biz de,
tekrar karşılaşmak dileğiyle.
Bizde bin genel merkez yöneticimiz var bizim tekerlekli sandalyede bindirsemiz arkadaşımıza biz de bize desteğinden dolayı yaptığı çalışmalar için biz de sizin aracılığınızla kendisine bir teşekkür edelim madem öyle. Çok sağ olun.
Sevgilerimiz de.
Sağ olun.
Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi Müdürü Sayın Kemal Yüksel konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. Engelli Koşu'da bugün haberler devam ediyor. Paylaşmak istediğimiz bir başka duyurumuz var. Çiroz Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon Kampı'ndan söz etmek istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü'nce düzenlenen ve önceden Florya Özürlüler Yaz Kampı olarak bilinen Çiroz Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon Kampı, görme, işitme, ortopedik, zihinsel engellilerin hizmet aldığı bir kamp. İstanbul Yeşilköy Çiroz mevkiinde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde konuşlanmış. Her evde 4'er kişinin kalabileceği 50 ev var bu kampta. Engelli ve engelli yakınlarının 6 gün boyunca hayatın zorluklarına ara verebilecekleri bir mekan burası. Kampta engelliler için düzenlenen eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler, rehabilitasyon hizmetleri, tarihi ve turistik gezilerin yanı sıra çocuk bahçesi, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç gibi pek çok aktivite için tasarlanmış olanlar da bulunuyor. Her yıl Haziran-Ekim ayları arası kapılarını açan kamp için kayıtlar Nisan ayında başladı sevgili dinleyiciler. Kampa İstanbul'dan katılmak isteyen engelli ve engelli yakınlarının bizzat başvuru formu doldurmaları ise kabul için öncelikli kriterler arasında. İstanbul dışı başvurularsa dernekler kanalıyla olabilmekte ve Özürlüler Müdürlüğü onayından sonra değerlendirmeye alınmakta. Kampa katılım koşulları hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz için Çiroz Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon Kampı'nın iletişim numarası 0212 252 42 çift sıfırdan 114 ve 169 dahili numaraları çevirmeniz gerekiyor. 0212 252 42 çift sıfır 114 ve 169 dahili numaralarımız.
Çanta ve anılar koyuldum yola fırsat var yollarda. Çok yorulmuş bir haldeydim, kendimi buldum aşkında. Bekler sahilde mersem, içimde fırtına. Yeniden ne sevebiliriz Akdeniz? Sensiz avare geçer zümrü akşamlar. Yeniden ne sevebiliriz?
Yasalar engel değil.
Sevgili dinleyiciler, avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün bizimle birlikte. Merhaba Sayın Tüzün.
Merhaba efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Siz değilsiniz.
Teşekkür ederim. Hemen telefon numaramızı paylaşmak istiyorum. Yayın sırasında bizi arayabilirsiniz. 444-2401 232 İzmir'in alan kodu. Sevgili dinleyiciler, sorularınızı bekliyoruz. İlk sorumuz Ordu'dan geliyor. Saadettin Taşkın aramış bizi. %100 görme engelli bir dinleyicimiz. Bir evi varmış, yeşil kart sahibiymiş, özürlü aylığı alıyormuş. Bakım ücreti de alabilir miyim diye soruyor.
Şimdi bakım ücreti alabilmesi için ağır özürlü olması lazım. Yani günlük yaşamını kendi başına sürdürememesi, mutlaka birisinin yardımına ihtiyaç duyması gerekiyor. Bunun tespiti ise sağlık kurulu raporuyla olmaktadır. Bu rapor alındıktan sonra ancak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurabiliyor ve bu başvurusu inceleniyor. Haklı çıkarsa, ihtiyaç duyduğu ortaya çıkarsa, anlaşılırsa alabilir. Ama kanımca sadece görmemiş olması bakım ücreti almasına imkan sağlamaz.
%100 görme engelli olsa bile mi?
Hayır, evet. %100 görme engelli olsa bile, çünkü günlük yaşamını sürdürecek durumdadır. Eğer az önce söylediklerim koşullar varsa ancak alabilir. Evet. O da zor.
Telefon hazırmış. Sayın Tüzün kulaklığı eğer takabilirseniz rica edeyim sizden. Ordu Fatsa'ya gidiyoruz. Sayın İsa Büke telefonda. Alo.
Alo.
Merhaba Sayın
Tüzün. Merhaba efendim, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şu anda Sayın Tüzün sizi dinliyor. Sorunuzu
dinliyorum.
Bekliyoruz.
Evet.
Sorunuzu bekliyoruz.
Hocam merhaba.
Merhaba efendim.
İyi günler. Nasılsın hocam?
Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Hocam ben 15 senedir görmezdülüyüm. %100 de raporum var.
Buyurun.
Şimdi ben Ordu Fatsa'dan arıyorum.
Evet.
Annem de gözlerini kaybetti.
Evet.
Azem hastalığına yakalandı.
Evet.
Eşim bakıyor.
Evet.
Burada evin palkından düştü. 5-6 sene kırık. Evde bildiğin bir bebek.
Evet.
Ne yaptığını bilmeyen.
Evet.
Gözleri de hiç görmüyor.
Evet.
İstanbul'da tedavi ameliyat ettirdim. İstanbul Üniversitesi'nde elimden gelenleri yaptım.
Ne mutlu.
Tamamen kaybetti. Bu anne, annemin de hiçbir sosyal güvencesi yok. Bir babamın emekli maaşı var. Yaş emekli.
Evet.
Bu konuda geçen hafta da sizi izlemiştim.
Evet efendim.
Yani eşim bakıyor. Bir de Bursa'dan bir arkadaş aramıştı. Babasının maaşını alıyor.
Evet. Sorunuzu Sayın Büke net olarak öğrenebilir miyiz lütfen?
Annem için dedim. Annemin evet. Acaba sosyal güvencesi yok. Eşim bakıyor. Eşimi de yani benim emekli aylığımdan yararlanıyor. Böyle bir bakma aileye yahut da anneme bir özürlü aile bağlanır mı?
Peki ben sizin dediğinizi anladım sanıyorum.
Teşekkür ediyoruz size. Telefonunuzu kapatabilirsiniz. Radyodan daha rahat dinleyebilirsiniz
teşekkür
bizi.
Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar hocam.
Görüşmek üzere. Evet Sayın Düzün.
Şimdi efendim annesi bir kere bir sosyal güvenlik kurumundan kendi adına değil ama yanılmıyorsam eşinden bir aylık
babadan,
evet, eşinden babadan aylık almakta. Şimdi babasından aldığı aylık %100 özürlü bir kimsenin alması gereken aylıktan az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından verilir. Yani pratikte bir örnek vermek gerekiyorsa bugün 200 küsür lira, 230 lira dolayında yanılmıyorsam özürlü aylığıdır. %100 görmeyen ve bakıma muhtaç bir insan için. Eğer o kişi 200 lira yetim aylığı alıyorsa aradaki o 30 liralık fark sosyal güvenlik kurumu tarafından verilir. Yok bu miktarın üzerindeyse, yani özürlü aylığın üzerinde bir aylık alıyorsa elbette ki ona özürlü maaşı bağlanmaz. İkinci durumu var. Bakıma muhtaç olduğu anlaşılıyor. Alzheimer hastası galiba.
Evet.
Kendini ilan edemiyor. Bu arkadaşımızın telefondaki arkadaşımızın eşi bakıyor kendisine. Şimdi kanaatimce bu bakıma muhtaç bir kişi halindedir. Bu bakıma muhtaç kişi mutlaka bir başkası tarafından da bakılmak zorunda olduğu ve bakıldığı da fiilen ortada olduğuna göre mevcut raporuyla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurmasında yarar var. Herhalde bu durumda eşinin de, yani bu konuşan az önceki faturan arayan dostumuzun eşinin de herhangi bir sosyal güvenliği olmadığına göre...
Hayır, yok, eşinin evet, de sosyal.
Kanaatince bu kimseye bakım ücreti verilebilmelidir. Çünkü hasta ortadadır, görmüyor, Alzheimer hastasıdır, mutlaka bir başkasının bakması zorunluluğu vardır. Bunlar da raporla belirlenmesi halinde, ki belirlenmiş olmalıdır. Kendisi İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurması lazım. Kim? Yani az önce telefonda arayan kişi annesi adına. Çünkü annesi
Sayın
zaten...
Sayın İsa Büke.
Evet, Sayın İsa Büke. Bu konuda başvursun. Yani sağlık kurulu raporuyla, annesine ait sağlık kurulu raporuyla muhtaçlığını, yani bakıma muhtaçlığını bildirsin şeye. Evet. İl Sosyal Müdürlüğü'ne. O zaman sanıyorum bir destek, bir bakım ücreti alabilecektir.
Çözüm bulacaktır mutlaka. 444-2401 telefon numaramız. İzmir dışından arıyorsanız 232 alan kodunu eklemeyi unutmuyorsunuz. Yayın süresince bizi arayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet Sayın Tüzün, bugün iş yasasında özürlü başlığımız var.
Evet.
Acaba neleri paylaşacaksınız? Kulaklığı çıkartabilirsiniz. İsterseniz biraz daha rahat olacak sizin
evet.
için.
Şimdi efendim iş yasası 2003 yılında son çıkan iş yasasına göre konuşuyoruz olayı. Burada 30. madde uyarınca özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının çalıştırılması yükümlülüğü getiriliyor işverenlere. Bu ne ölçüde olacak? %6 ölçüde olacak. Rakamlarla açıklamaya kalkarsak 100 işçi çalıştırıyorsa bir işveren, bunun 6'sı, yani 6 işçisi özürlü, eski mahkum ve terör mağduru olacaktır. Peki oranlar ne olacaktır? Bu %6'nın en az %3'ü, yani alınması gereken işçinin yarısı özürlü olması lazım. Her yıl Ocak ayında Bakanlar Kurulu bu oranı değiştiriyor ama hiçbir zaman özürlünün kontenjan durumunu %3'ün altına indirmiyor. %4 olduğu oluyor. Ama dediğim gibi bu özürlünün lehine olan bir durum. %3'ün üstünde, %3'ten aşağı olmak üzere çalıştırmak zorunda.
Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum evet. ama böyle bir karar var, böyle bir yasal gerekçe söz konusu. Ancak özürlüler buna rağmen kendilerine iş vermeyenleri zorlayabilirler mi?
Değil mi ya, değil mi ya, ne güzel. Şimdi bu bir yasal zorunluluk. İşveren her sene kendi işçisini şu kadar işçi çalıştırmak, ne kadar işçi kontenjanını iş kurumuna bildirmekle oradan özürlü işçi isteyecektir. İşte burada şu gündeme geliyor. Lütfen özürlüler, iş isteyen, iş arayan özürlüler iş kurumuna başvursunlar. Oraya kayıtlarını yaptırsınlar. Çünkü işveren doğrudan doğruya oradan işçi isteyecektir. Eğer başvurular olmazsa işçinin iş yerlerinde çalışma şansı azalacaktır. Çünkü birbirlerinden haberi olmayacaktır. Bunlar başvurdu, işveren almadı işe. İşte o zaman bugün her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla memur kat sayısı ve diğer unsurlar da hesaba katılmak suretiyle bir ceza öder. Her çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi için, bir işçi için bugünkü değerlerle 1268 yeni Türk lirası ödemek zorundadır iş kurumuna. Peki bu para ne oluyor? Bu paralar, bu işverenin ödemekle yükümlü olduğu bu paralar işkur hesabında birikiyor. Ve işkur bu paraları yine mesleki rehabilitasyon, meslek edindirme gibi özürlünün gelişmesi için kullanmak zorundadır. Başka hiçbir yerde bu para kullanılamaz.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Böylece ne yapacaktır? Diyelim ki bir vakıf, bir dernek, İffet Hanım, bir kurs düzenleyecek. Bir engelliyi işe yerleştirmek için bir rehabilitasyon merkezi kuracak. İş kurulun kapısını çalacak, diyecek ki ben böyle bir projem var, buyurun inceleyin. Bu insanlar işsiz ama ben bunları işe hazırlamak için şunları şunları yapıyorum. Bana o fondan para ver diyecek.
Evet.
İncelenecek, o para verilecek ve böylece mesleğe hazırlık imkanı sağlanacaktır.
Evet, yasa var, cezası da var. Bir yaptırım gücü de
tabii,
var.
Tabii.
Peki buna rağmen neden düşük iş yerlerinde engelli sayısı?
Valla şimdi çok boyutlu bir olay bu. Bakınız bir kere işçi görme özürlü veya hep görmeden gitmeyelim, diğer ortopedik olsun, diğer özür gruplarının olsun, yeterince rehabilitasyon merkezleri yok. Bunların yeterince rehabilite edilseler, işe yarayacakları ispatlanabilse, işveren de buna inandırılsa, bu bir örgütlü mücadele işidir. Vakıflar, dernekler, üst kuruluşlar olan federasyonlar ve konfederasyonlar bu konuda bilimsel çalışma yapmak durumundalar. Hangi işlerde çalışabilecektir engelliler? Ne gibi işler yapabileceklerdir? Her işi yapamaz. Bunu bekleyemezsiniz. Ama bu konuda ciddi bir çalışma, bilimsel bir çalışma yapıldığı zaman engelli de işe hazırlanacaktır. Dolayısıyla işverenin de artık bana verimli olmuyor, ben bunu çalıştıramıyorum şeklinde bir mazereti de ortadan kaldırılacaktır. Mutlaka. Bunlar çok önemli.
Mutlaka. Bunlar... Telefonlarımız gelmeye başladı. Peki bu arada efendim. Sayın Tüzün. İzmir'den Salih Arıkan, görme engelli bir dinleyicimiz, İşkur'un derneklerle birlikte meslek edindirme kursları açtığını duyurmak istiyor, bizimle paylaşmak istiyor. Teşekkür ediyoruz programımıza katkınız için Sayın Arıkan. Ve Kırşehir'den Musa Aranal, görme engelli bir dinleyicimiz, Bağkur emeklisi, eşi ev hanımı, sosyal güvencesi yok eşinin. Bakım aylığı bağlanamaz mı diye soruyor Sayın Arana.
Şimdi kendisi Bağkur emeklisi. Eşi görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum. Anlayamadık bunu. Öyle bir şey not var mı?
Hayır,
eşi,
hayır.
Yok.
Hayır,
eşi gör, herhangi bir özde hep görmekten gidiyor. Yanlış anlaşılmasın. Diğer engel şeyler, unsurlar da önemli tabii. Buna bakım aylığı bağlanması mümkün değil bu durumda. Hiçbir sebep yok. Çünkü özürlü değilse ancak eşinin aldığı aylıkla geçiyor. O zaman eğer bakım aylığı söz konusu olursa bütün özürlülerin eşlerine görsünler, herhangi bir engelleri olmamalı halinde bağlanması gerekir ki bu amacın dışına çıkmış olur. Burada maksat muhtaç olan özürlüye aylık bağlanmasıdır. Bu nedenle bakım aylığı bağlanamaz. O da bakıma da muhtaç değil. Bakımdan anlaşılan hep şunu söylüyoruz. Günlük yaşamını kendi başına sürdüremeyecek şekilde olan kişilerdir. Yoksa evet. Parası olmayan anlamında değildir bu bakım.
Evet.
Bir fiil birisinin mutlaka desteğine, onun koruyup kollamasına ihtiyaç duymuş olması.
Evet, zamanımız çok evet. Azaldı. Ordu'dan Saadettin Taşkın özürlü maaşı alıyormuş. Eşim bakım ücreti alabilir mi diyor.
Demek ki soru gibi. Eşi bakım ücreti alamaz. Eşinin bir özürü yok çünkü. Kendisinin özürlü maaşıyla bu durum yetinilmek durumunda.
Evet. Sayın Salih Arıkan biraz önce katılmıştı biliyorsunuz programımıza. İşkur'un derneklerle birlikte meslek edindirme kursları açtığını söylemişti. Bu kurslara katılım çok azmış. Bu sayının yükselmesi ve bu meslek kurslarına ilginin artması tabii ki herkes için çok önemli. Ya. Kendileri için özellikle çok önemli. Paylaşabileceğimiz başka minik notlar var mı Sayın Tüzün? Yoksa yavaş yavaş haftaya bırakalım isterseniz. Çünkü onu, zamanımız kaldı.
Tamam.
Ne dersiniz?
Peki,
unutmayalım.
Son cümle şu. Peki. Yer altı ve su altı yerlerinde özürlü çalıştırılmaz. Çünkü zaten oralar risklidir. Özür de bir risktir. Kendi başına oralarda çalıştırılmaz. İş kanunuyla ilgili diğer kısımları gelecek haftaya konuşalım.
Teşekkür ederiz.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Belki sorularınızı yetiştiremediniz sevgili dinleyiciler. Yayın dışında da ulaşabilirsiniz. 411 42 69 bir diğer telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu. Elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr. Sorularınız için verebileceğimiz bir başka adres TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu programı 35220 Alsancak İzmir. Siz de etkinliklerinizi bize yollayabilirsiniz. Bilgileri paylaşabilirsiniz. Biz size engel olmayalım. Programı hazırlayan Ahmet Büyük Hacı, kumanda masasında Ramazan Özbay, programı sunan İffet Diler. Hoşça kalın.
Engelli Koşu.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.